Ayrım 5. Büyücüye Mektuplar, Muzaffer Oruçoğlu.
Sayfa 81.
Bakışlarındaki dil zenginliği aklıma nakış gibi oturdu. Öyle görünüyor ki önümüzdeki yıl senin masal yılın olacak. Okuyor, not alıyor, hazırlanıyorsun. Gerçeğe masalla ulaşma ateşi var sende. Ve ne gariptir ki sen bu çılgın ateşin farkında değilsin. Daha ben seni görmeden mektuplarından sezinledim bunu. Gerçeğe ya da sağır zorunluluğa diyelim masalla yüklenmek için yaratılmışsın. Öyle sanıyorum ki ele avuca sığmayan çok daha güçlü bir aşkı yarattığın masallarda bulacaksın. Zaten senin niyetin masal yazmak değil, masal aracılığıyla aşkı aramak, onun dehasıyla sevişmektir. Edebiyatta senin asıl alanında masal olacağını sanıyorum. Nereden mi çıkarıyorum bunu? Bakışlarından yayılan ışığın cinsinden, cilvesinden, giyinişinden, gülüşünden, sözcüklerine sinen masal sesinden. Daha önemlisi gerçek endişesinden. Eteğin gerçeğe dil çıkaran kıvılcımlarla dolu. Bunun içindir ki sen zor bir kadınsın. Kırmızı çarıklarını giyen ifal olur. Giydim ve fena halde ifal oldum. Bakışlarımın irisi yeşillendi. Şaşkınlaştım. Gördüğüm her kalıbı kırma eğilimim güçlendi. Dilim büyüdü. Suskunluğum ve gevezeliğim arttı. Aslına bakarsan benim de masal yazma eğilimimi güçlendirdin. Gelecek yıl romanı bırakır da masal yazmaya başlarsam hiç şaşma. İki yoksul masalcı baş başa. Evde, ormanlarda, deniz kıyısında, kanguru kesesinde, sokaklarda masal yaratıyorlar habire. Yoksulları, aşka ve özgürlüğe susamışları, rengarenk insan bahçesine dönüştüren masallar. Bundan sonra yazacağın her masal içinde ateş yanan bir mağara gibi olmalıdır. Öküz buyduran ayazlardan, buzlardan, boranlardan kaçanların sığındıkları bir mağara. Demin Hum Haywai adlı yolun kıyısında beyazların kırımından arta kalan yarı çıplak bir aborjin gördüm. Bakışlarındaki dil zenginliği aklıma nakış gibi oturdu. İskoçyalı filozof Hume'un sözleri çınladı aklımda hemen. Papağanın birkaç kelime etmesi gibi siyahlar da insanınkine benzer bazı özellikler geliştirmelidirler. Beyazlığımdan utandım. Geldiğimde saçlarının telciklerini sayacağım. Çıkan sayı bana bir ömür boyu yazacağım masalların sayısını verecek. Bu son yazdığım mektuplardan bir tanesi beni güldürdü ve şiirsel sislerle sarıp sarmaladı. Hem de Mevlana'yı okurken. Onun şu kıtalarına takıldım hemen. Bir mektup geldi ki satırları sanki memeleri yeni sertleşmiş kızların boyunlarından. Gözlerine sarkan inci gerdanlıklar. Susamış kişiye yağmur suyundan daha tatlı, kuzeyden esip gelen yerlerden daha ferahlatıcı. Benzetmeleri incelikli ve güçlü değil, gerdanlığından öpeyim. Cinlerin çektiği bir araba, alanı arş-ı âlâ. Bugün ne güneş ne de yağmur. Tepemde mavisine küsmüş bir gökyüzü. Saçların kar mavisi. Yapayalnız kadınların arasından geçerek tek başıma orman gezisine çıktım bugün. Akıl almaz iş yaşamından, içinde tek kişinin bulunduğu araba sürülerinin atmosferi denen egzoz dumanlarından uzaklaştım biraz. 60'ta yaklaşmış insanlar harıl harıl çalışıyorlar. Her birinin 2-3 evi, yeni arabaları, paraları, borçları, depresyonları ve ışıltılı mobilyaları var. Kendilerini çalışkanlıklarından dolayı oldukça da sevdiğim bu emekçi insanların sokağa attıkları mobilyalardan ev kurmuşum. Bunların her birinin aylık yiyecek, içecek ve de giyecek masrafının yarısından daha düşük bir masrafla geçiniyorum. Zorlanmıyorum. Bunlar gibi taksi, lokanta veya inşaat işlerini tutup çalışsam, yani aylık gelirimi 1000 dolardan 4000 dolara çıkarsam zorlanacağım. Çok kazananın paraya daha çok ihtiyacı oluyor. Bu çok çalışan emekçiler bazen eve geliyorlar, sohbet ediyoruz. Kavurduğum fıstıklardan bir tabak önlerine koyuyorum. Bir iki bardak ot çayı, bisküvi ve arap hurması. Ziyadesiyle de yiyorlar. Hiç geğirmiyorlar. Bitirdiklerinde 5-6 havuç soyup koyuyorum önlerine. Boşluk doluyor. Sohbetleri hoş oluyor. Vallahi sen bizden iyi yaşıyorsun. Yazıyor, çiziyor, sevdiğin işleri yapıyorsun. İstediğin zaman yatıyor, istediğin zaman da kalkıyorsun. Yılda bir kere de gidip Avrupa'yı gezip geliyorsun. Bizimki sabah git, akşam gel. Ye yat, yine git, yine gel. Okumaya, düşünmeye bile zaman bulamıyoruz. Bir cendereye düşmüşüz ki, sorma. Gülümsüyorum. Azaltmayacaklarını çok iyi bildiğim halde çalışma saatlerinizi azaltın diyorum. Çoğalan boş zamanlarınızı okumaya, yaşamınızı kültürle nakışlamaya, gezmeye ayırın. Haklısın diyorlar ama ölmeyeceklerine inanan insanlar gibi de çalışıyorlar. Onlara bakıp düşünüyorum. Kendi düşüncemin arabasına binsem nereye giderim diye soruyorum kendi kendime. Kendime gitmem diye de hemencecik yanıtlıyorum. Arkadaşlar kendi düşüncelerinin arabalarına binip kendilerine gidiyorlar hep. Zorunluluk ve de yorgunluktan dolayı arabada uyudukları için mi ne? Arabada dönüp dolaşıp kendi aslına rücu ediyor sonunda. Düşünce markası masal olan bir arabadayım. Aşka ve yeniliğe taşıyor beni bu araba. Benzinsiz, rüzgar kanatlı, çılgın çinlerin çektiği bir araba. Alanı arşı âlâ, şarkısı la la la. Zerreciklerim eğer işe yarayacaksa tuz buz olayım. Dünkü piknik güzeldi. Masmavi, geniş bir gökyüzü. Uçsuz bucaksız okaliptüs ormanları ve aralarında çingen eteklikleriyle gezinip duran yalnız kadınlar. Kadınların yalnızlığı hiçbir çağda böylesine derin olmamıştı. Her neyse, piknik beni içimdeki doğayla yüz yüze getirdi. Ufuk çizgisini güzelleştiren yeşil sisli dağlar, keçi yolları ve bu yollarda yürüyen aşıklar. Aşık kaldıysa tabii. Çatışan eşler bana öyle geliyor ki doğaya el değmemiş güzellikleri açılırlarsa çatışmaları ilgiye ve dayanışmaya dönüşür. Bereketim azıyor. Düşünce sütüm çoğalıyor doğada. Patlamış tomurcuk ve yosun kokan bir ormanın rahminde, kartal yuvalarına bakan kınalı bir kayanın üzerinde baş başa oturup masal yazmak kötü mü? Ekmek, peynir ve elma, milyonlarca çocuğun açlık tehdidi altında kaldığı, on binlercesinin açlıktan öldüğü bir dünyada. Aman geçinemem, aç kalırım endişesi ne kadar kötü. Dünyanın kanayan vicdanını duyumsayarak yaşayan insanları önemsiyorum. Ormanda gördüğüm her nesne bana, zerreciklerim eğer işe yarayacaksa tuz buz olayım. Savur, toz gibi havada ağdır, çöllerde yağdır diye sesleniyor sanki. Peki ormanda gezinen aşık kız ne diyor gördüğü her çiçeğe? Ben bir körpe anayım, gülümse gamzelerimi, huyun ile huylanayım. Sonra yağmur ve sis. Dibinde ormanın küçük bir çadır. İçinde birbirlerine dolanan bir çift kırmızı gül. Bazıları huzuru teslimiyette bulur. Ben yağmur sesinde ya da kahkahalarında senin. Nadaslanmış toprakta, tomurcuk kokusunda, akışkan duru sularda, asırlık bir ağacın renklenmiş kabuğunda. İçimizin ısrarlı sesi ve yalınlığıyla baş başa olmalıyız. En büyük marifetin aç ve çıplak kalma pahasına da olsa okumada ve özellikle de edebi ve artistik yaratıcılıkta ısrar etmen olacaktır. Yokluktan ve açlıktan güzellik doğurmanın tadı başkadır. Dolapları tıklım tıklım olduğu halde herkes şoplarda geziyor. Para harcama zevki ana zevk haline gelmiş. Açlığın ve yoksulluğun kasıp kavurduğu bölgelerin bu insanlar üzerindeki eğitici, vicdani etkisi korkunç derecede zayıflamış. Müsrifliğin harcama kültürünün kurbanı haline gelmiş insan. Acıyor, düşünüyor ve tiksiniyorum. Bunları gördükçe yoksulluğum meşrulaşıyor, gözümde büyüyor, vicdanım haline geliyor. Yokluk benim eski mülküm, malından öldürme beni diye türküleşiyorum. Mizacımızın ve amaçlarımızın uyum içinde olması ne güzel. Tebessümünden öpüyorum. Aşk işte, enginleştireceğine daraltıyor beni. Güneş henüz doğmamışken ya da doğmak üzereyken başucumdaki telefonla uyanıyorum. Ahizedeki ses çoğunlukla senin sesin oluyor. O zaman bir daha uyuyamamak üzere uyanıyorum. Sevincim sese dönüşüyor. Dışarıdan gelen kuş şakıyışlarına bir şakıyış daha ekleniyor. Ama tabii senin sözün olmayan, olsa bile anlaşılmayan sevinçli sesinin ardında telefon hemen kapanıyor. Aa ne güzel, büyücümle konuşacağım diyorum. İnşallah kapatmamıştır diye içimde kadim bir korku da vardır tabii. Hemen telefon ediyorum. Ediyorum ama karşımda yine seni bulamıyorum. Ediyorum ama karşımda yine seni bulamıyorum. Karşımda yıl boyunca sayısız kere sesini duymaktan helak olduğum o kadın, künhüne eremediğim bir dille bir şeyler anlatıyor bana. Anlamıyorum ama tahmin ediyorum kadının derdini. Kusura bakma, yine benim. Büyücüm bir saniyelik sesten sonra telefonu kapattığı için araya ben giriyorum. Biliyorum bu durum yıl içinde defalarca oluyor ve seni uyuyamaz hale getiriyor. Benim bir kusurum yok. Ben sesimi makineye veren ve karşılığında ücret alan, yani bu tip durumlarda araya girip meraklara doyuran bir memurum. Gayet iyi biliyorum ki siz sabahın veya gecenin hangi saati olursa olsun büyücünüzle konuşunca rahatlıyor ve konuştuktan sonra rahat uyuyorsunuz. Ama bu tip durumlarda uyuyamadığınızı çok iyi biliyor, ben de rahatsız oluyorum. Büyücünüze defalarca hatırlatmanıza rağmen bu adetinden vazgeçmedi. Size önerim, bundan sonra uyumaya başladığınızda ahizenizi kaldırınız. Çünkü öyle sanıyorum ki siz psikolojik bir araza doğru sürükleniyorsunuz. Sevgilinle konuşmaya başlarken kapatma sözcüğünü çok kullanıyorsunuz. Benimle karşılaşmaktan korktuğunuzu çok iyi biliyorum ama ne yapabilirim ki? Ne zor bir şey o kadının yerinde olmak. Benim yerimde olmak ne zor bir şey. Düşünebiliyor musun? Kapının önünde uyuyorum. Birden kapı açılıyor, senin gülümseyen kuşkucul yüzün ve bir tek söz söylemeden kapıyı küt denek kapatışın. Kalkıp uyku mahmurluğu ve de yarı sevinçli, yarı korkulu bir ruh haliyle kapıyı tıkırdatıyorum. Karşıma hep o kadın çıkıyor. Aynı ses, aynı mahcubiyet ve aynı gerekçelerle aynı özürü bildiriyor. Dünyanın en zor mesleği aşık olduğun insanın sorumsuzluklarıyla uğraşmak. Devrimlerin en önemli görevlerinden biri de insanı bu tip mesleklerden kurtarmaktır. Benim de kendimi kapatma sözcüğünün çok kullanan bir insan olmaktan kurtarmam gerekiyor. Aşk işte. Enginleştireceğine daraltıyor beni. Hep kendimi ve sevdiceğimi düşünen bencil bir insan haline getiriyor. Sevgiler. Duruşun insana karşıysa anlamlıdır. Güçlüklerin önemli bir bölümünü cesaretin, sabrın ve biraz da çılgınlığınla aştın. Duyarlı ve tutuğunu koparan kadınların soyundan geliyorsun. Bazen büyük umutsuzluklara kapılıp gözyaşlarına sığınsan da, ki bu da anlaşılır bir davranıştır, istediğin doğru çizgide, tutarlı ve kararlısın. İnancın ve geleneğin taşlaşmış egemen gücüne açık ve özgür bir duruşla tek başına karşı koymak kolay bir iş değil. En başta kişiliğine, sonra ise edebi yaratıcılığına ve aşka olan inancına borçlusun bunu. Hücresinde tek başına direnen bir mahkumdan hiç farkın yok şu anda. İdare-i maslahattan, statükodan, savrulmadan, sıradanlaşmaktan tiksinen kişiliğinin acısını çekiyorsun. O acı ki bana hiç yabancı değil. O acıyı çekmeye devam edeceksin. İnsan, insana karşı işliyor. İnsanı yenerek ilerliyor insan. İnsan hala o muhteşem köleliğini yaşıyor ve henüz başlamadı o kölelikten kurtulmaya. Yönetmeye ve yönetilmeye fena halde muhtaç bir yaratık hala. İnançlarının, geleneklerinin ve ihtiyaçlarının zincirli kölesi hala. Duruşun insana karşıysa anlamlıdır. Ben duruşunun anlamlı olduğuna inanıyorum. O anda nabzında olmak, doğrudan duyumsamak, yaşamak istiyorum o duruşu. Seninle ciddi bir şekilde ilgilenmek geliyor içimden. Meraklarınla, korkuların, kuşkuların, şaşılacak gülünç tasarıların, şamataların, buhranlarınla, irili ufaklı tüm dırdırlarınla, adam akıllı ilgilenmek geliyor içimden. Görünmeyen dünyanın gözlerine, davranışlarına yansıtıyorsun. Kendini kolay ele vermeyen, bunu desem üzülür ile, illegaliteleriyle, tatlı meraklar uyandıran, karşısına çalan bir sır tülü içinde hissettiriyor kendisini. Bana senin o güzel görünmeyen dünyan. Dün sıcaklar 35 dereceyi aştı. Perdeleri kapadım, çırılçıplak soyundum. Çıplaklık seni bana şaşılacak derecede yaklaştırdı. Sıkıntılarımı atmış gibi oldum. Aşkın çıplak bir nesne, çıplaklığı kutsayan ve doğuran bir kaynak olduğunu düşündüm. Ve ilk kez romanı çırılçıplak yazmanın doyumsuz tadını keşfettim. Çıplaklığımı duyumsa, beni o halimle gamzene çek. Aşk ateşiyle biçimlendir, bilgeleştir orada. Gece yarısı yarım saatlik telefon konuşmasıyla krizlerini bana yükledin. Onların ağırlığı altında güzel şeyler düşündüm. Tasarılarım, metaforlarım, yaratıcı cinlerim harekete geçti. Defterime notlar aldım. Kokulu, çiçek balı sükunetiyle uyudum. Krizlerindeki bereketini esirgeme benden. Ruhumdaki İskender setlerini onlarla yıkıyorum. Öp. Kışın ve aşkın nabzı. Güne seninle başladım yine. Benden şanslısın. Değişik coğrafyalara, değişik insan ruhlarına açılıyorsun. Kahkahaların ve cazip şeytani düşüncelerinle kalıplarını parçalayarak yaşıyorsun. Hiç kimse ben artık kalıplarını parçaladım, kalıpsızım diyemez. Hayat durmaksızın kalıplar üretir. Parçalananların yerini yenileri alır. Özgür insan odur ki durmaksızın yeni bilgilerle donanır, akıl ve ruh ateşinde kızaran cevherini, yaratıcılık örsüne döver, biçimlendirir ve onunla kırar kalıplarını. Kırıcılığıma destek ol. Enerjine, özellikle buhranlı anlarında, derinlerden yüzeye vuran, hayranlığımda gülümseyen yıkıcılığına imreniyorum. Beni yık, ayıkla, ateşine sok arılandır. Döv örsünde, boyutlandır. Atsız bir bela olayım. Beni helak eden bu durgun kaderimin tepesinde. Bak belalım, şimdiki hayat görünürdeki gibi suratsız, ruhsuz değildir. Işığı üzerine çeken, billur bir kadehte seyrettin mi sen hiç kırmızı bir şarabı? Hayat bilgisini özgürlüğüyle birleştirip inceliğe, büyüye, dansa ve müziğe dönüştüren, tatlı ve alabildiğine nitelikli bir orospuyu çağrıştırıyor bende. Dün torbamı alıp ormana girdim. Elma ağacının dalları arasından gökyüzüne baktım. Oralarda, bir yerlerde kendi acısında eriyip, kubbede mavileşen bir şiirdi. Gülümseyerek beni seyreden büyülü bir yüzü hayal ettim. Topladığım elmaların tadını ve kokusunu göndermek geldi içimden, o yüze. Ormanın dibi, çürümüş yaprak, çiçek, yosun, mantar ve ıslak yılan derisi kokuyordu. Kendimle barışık bir anıma tanık oluyordum. Yaşam harikalaşınca ölüm gücünü ve dehşetini nasıl da yitiriyor. Yaşam iz bırakmıyor, geçit vermiyor ölüme o zaman. Bir de yaşamın çekilmez, meşakkatli ve kötü olduğunu düşün. Nasıl da döne döne kendini dayatır ölüm, yaşamın çağrısına uyarak. Bu durum bana Konya'daki düdük avını anımsatıyor. kış alabildiğine çetindir. Tavşan karın altında kalmıştır ve köylüler tavşan avına çıkmışlardır. Onları tavşana götürecek bir tek iz vardır. O da kışın zulmü altında ezilen tavşanın kendi nefesiyle karı erittiği yerlerdir. Yaşam biricik belirtisiyle kendini ele vermiş, ölümü çağırmıştır. Zaman zaman tavşanlaşsan da tavşanların değil, güvercinlerin soyundan geliyorsun. Yuvanda mavi bir yumurta olmak isterim. Çil çil. Tüylerinin arasında sımsıcak. Kışın ve aşkın nabzını nabzımla dinleyerek, kabuğumu sana doğru delerek ve sana doğru vererek çıplaklığımı. İçim Şehla. Büyük bir şehirde kapı dışarı konuluyorum. Bavullarımı bile taşımaya yardımcı olmuyorlar. Kışın egemen olduğu sokaklardayım. Sığınacağım bir tek bir ev bile yok. Aşkıma telefon ediyorum hemen. Üzüntümü ve çaresizliğimi belli etmeksizin. Sesinden ve iyimserliğinden güç alıyorum birden. İncecik kollarımla taşıyorum onları. Bir taksi çağırıyorum. Merkez istasyondayım. Bilet alıyor, çelik kutulara yerleştiriyorum bavullarımı. Beni ezen büyük bir ağırlığın altından kurtulmuş gibiyim. Haklı ve özgürüm. Hiçbir küfre, hakarete, aşağılamaya aynı yöntemlerle cevap vermedim. Geleceğimi tayin etme, bağımsız ve özgür yaşama hakkımı, aşkımı savundum. Düşünüyor, ferahlıyor, gülümsüyorum. Az sonra da trenim geliyor. Kentleri, kasabaları, sonra da hiçbir işe yaramayan sınırı geçiyorum. Dostların arasında güneşin sofrasındayım. Yüzlerini önceden hiç görmediğim dostlar. Okumadığım kitaplar, dinlemediğim melodiler. Merakını harlandıran düşünceler. Ne güzel, serüvenim sanki. Prangalarımı parçalayan kocaman bir günah. İçim Şehla, içim gökyüzü gibi mavi ve ferah. Dağların beslediği özgür bir ırmağım ben artık. Çıkışım aşk. Evet, çiçeğin, çingenenin serüveni böyle başlamıştır. Çocuk yüzlerine dönüşen kitaplara doğru. Bu serüvene en çok yazılmaya bekleyen masallar sevinmiştir. Menzillere susamış kırmızı pabuçlar birdi. Güçlükleri şimdi daha kolay göğüsleyebileceksin. Kararlılığın ve cesaretinin ürünü olan bir özgürlüğe doğru çıkış yaptın çünkü. Bağımsızlığın ve özgürlüğün söz konusu olduğu yerde ben kararlılıktan ve cesaretten yanayım. Seni şimdi daha iyi tanıyorum. Duygularımı doğruluyorsun her güzel davranışınla. Bugün kentin 2 saat uzağında bulunan okaliptüs ormanlarının kapladığı dağlık bir bölgeye gittik arkadaşlarla. Hep seni anlattım onlara. Şelaleye seni anlattım. Ünlü Bruno bahçesinin heykellerine seni anlattım. Geldiğimde o bahçeye gideceğiz. Kızılderililer, Hintliler, İnkalar, Aztekler, Aborjiniler, Afrikalılar seni tanıdıklarını fısıldayacaklar sana. Sarılıp sözümden öpeceksin beni. Şelalenin önüne gideceğiz sonra. Okaliptüs ormanlarının dibinden süzülüp gelecek uçurumdan dökülen sulara ve ışıklı su sisine dokunacağım parmaklarına. Sonra saçlarına, siyah şelaleme. Dokunmayı öğreteceksin bana. İncelikler labirentinde yol bulmayı. Aşk. Bazen düşünüyorum da kendi kendime diyorum ki bu aşk evvel zaman masallarından çıkıp modern çağa girmiş yanlışlıkla. Siyah Böntü Hayes'in iklimini taşıyor saçlarında. Bana mı öyle geliyor yoksa? Dağlarda kurtların, ovalarda millerin hüküm sürdüğü çetin şartların bağlı meyvesi gibidir. Diri ve dimdiktir. Işık kirpiklerinin ucunda az ve değerli şeyler gibi nazlanarak parlıyor. Öfkesi insafı kuşanmıştır ve zencefil rengindedir. Yani kocasını dibek taşıyla öldüren kadınların soyundan gelmiyor. Ama deve toynağından ve kırılmış ok parçalarından bizzat kendi elleriyle yaptığı bir kalkanı var. Sapı sedef kalkmalı, bir de hançeri tabii. Çıplak ayaklarını tam da istediğim yere, yani yaşamı gizil bereketiyle tehdit eden yokluk toprağına basmıştır. Yokluk cinlerinin çift gamzeli melikesi gibi gülümsemektedir. Bir de zor anlarda harlanarak gelen içi hüviyet dünyası bir yatı vardır. Alma gözlü, çekiç başlı, değbil kıran, yelesinin ve kuyruğunun her telciğinde bir çiçek ve sırtında gümüş kaşlı, 7 kolanlı bir Erzincan eheri. Her koşup geldiğinde bırak beni uğrumla uçayım dercesine kişniyordur. Atı geldiğinde başını kaldırır, atıyla birlikte hep o kasra bakar. Senin gibi cinlerin kesilen başlarından basamak basamak örülmüş o görkemli kasra. Sözünü ettiğim bu aşk sırf bir direnişçi değil, aynı zamanda ve asıl olarak bir masal emekçisidir. Elinde tavus yeleğinden bir kalem, elinde balçık, iplik, kirman ve kirkit. Yaşamın içtenlikle gülümsediği, çoğaldığı yerlerde. Ayran yaymakta, şafak aydınlığına, 3 ayaklı sepinin başında. Elleri keçilerin memelerinde, yeşil cevizlerde, bal peteklerinde ve kınalı kayalardan sarkan böğürtlenlerde. Bir de kıvırcık bir kuzunun hüzünlü meyleyişinde. İklimine çek beni ey aşk, ele beni arındır taşlarımdan. Masalınla bele beni, gözlerimin gizine bak, dillendir, türevlendir renklerini. Çok değil, birazcık asileşeyim, masmavileşeyim. Mayalarının mücerret kutsal kitabı, güneş bir erkek gibi doğdu diye yazarmış. Her insan apayrı bir kitaptır. Ve Aşk adlı kitabının ilk sayfasında kocaman harflerle bir tek sözcük vardır. Aşk. Kitabın her cümlesi bu sözcükle başlar ve bu sözcükle biter. Beni okumaya bu sözcükle başla ve bu sözcükle de bitir. Şimdiye kadar senden iki şey özümledim. İlki acı, diğeri güzelliktir. İki güçlü kol gibi kucakla beni bunlarla. 5. ayrımın sonu sayfa 97.